Ayrım 19.
Evden ayrılmazdan önce Tad'ın hizmetçiler bölümündeki odasına gittiler. Clara onun çekmecelerini deşti. Elbise dolabını elden geçirdi. Kadıncağızın 50 yıl kullandığı kartondan bavulu açtı. Bavulun içinde bir avuç giysi, birkaç eski sandalet ve her boy, her biçim bir sürü kutu vardı. Kurdele ya da lastikle bağlanmış olan bu kutularda Tad'ı ilk komünyon kartları, saç perçemleri, tırnaklar, sararmış fotoğraflar, eskimiş bebe patikleri saklamıştı. Kollarında pışpışladığı onca dervol ve Tureyba çocuğundan andaçtı bunlar. Yatağın altında onun Clara'yı suskunluk döneminde korkutmak için kullandığı kılıkları buldular. Clara bu hazineleri kucağına alıp yatağın üzerine oturdu ve ömrünü başka ömürlerin rahatına adadıktan sonra yapayalnız ölen bu ihtiyar kadın için uzun uzun ağladı. Korkudan ödümü çatlatmak için harcadığı onca çabadan sonra ödü çatlayıp ölen kendisi oldu, diyordu. Dad'ın naaşını Katolik mezarlığındaki Dervol kabrine gömdüler. Çünkü onun Protestanlarla Yahudiler arasında gömülmekten hoşlanmayacağını, ölümde de sağlığında da baktıklarının yanında olmak isteyeceğini biliyorlardı. Mezarın üstüne bir demet çiçek bırakarak Tre Maria'ya dönmek üzere trene binmek için istasyona gittiler. Trende Clara kızına ailesinin ve babasının son durumunu anlattı. Blanca'nın ne sormak istediğini biliyor, sormasını bekliyordu. Ama Blanca, Pedro Tercero Garcia'nın adını anmadı. Clara da kendisi anmayı göze alamadı. Adı konulan sorunların toparlanıp su yüzüne çıktıklarına, o zaman da bunları görmezlikten gelmeye olanak kalmadığına inanırdı. Oysa adını koymaz, üstüne konuşmazsanız zamanla kendiliklerinden yok olup gidebilirlerdi. Pedro Segundo istasyonda arabayla onları beklemekteydi. Onun yolda Tre Maria'ya varıncaya kadar ıslık çaldığını duyan Blanca şaşaladı. Çünkü kahya, kıt sözlü, gülmez yüzlü bir adam olarak tanınırdı. Esteban Tureba'yı mavi çuha kaplanmış, ikide bisiklet tekerleği geçirmiş bir sandalyede buldular. Kentten ısmarladıkları tekerlekli sandalyeyi Clara eşyalarıyla birlikte getirmişti. Esteban evi bastonun enerjik sallanışları ve her zamanki hakaret çeşitlemeleriyle yönetmekteydi. Geldiklerinde görevlerine karşı öylesine kaptırmıştı ki onları kayıtsız bir öpücükle karşıladı ve kızının sağlık durumunu sormayı bile unuttu. O gece tahta parçalarından yapılma bir köy masasında gaz lambasının aydınlığında yemek yediler. Blanca annesinin yemekleri çömlek çamurundan yapılma tabaklarla verdiğini gördü. Çünkü bütün tabaklar zelzelede kırılmıştı. Mutfağı yönetecek bir dadın yokluğunda her şey en basitine, en kıtına indirgenmişti. Yemekleri mercimek çorbası, ekmek, peynir ve ayva reçelinden ibaretti. Blanca'nın manastır okulunda etsiz cuma günlerinde yediğinden bile daha kıt. Esteban iki ayağının üstünde durmayı becerir becermez kasabaya inerek yeni ev için daha iyi, daha şık eşyalar alacağını söylüyordu. Şu Tanrı'nın belası ülke halkının çılgın, isterik huyları yüzünden böyle köylüler gibi yaşamaktan bıkmış, usanmıştı. Blanca'nın bu konuşmadan aklında kalan tek şey, babasının Pedro Tercero Garcia'yı köylüleri komünist düşünceler aşılarken yakaladığı için bir daha toprağıma ayak basma diye kovduğu oldu. Bunu duyan genç kız kıpkırmızı kesilerek kaşındaki çorbayı sofra örtüsüne döktü. Onun yüzündeki ifadeyi yalnızca annesi ayrımsadı. Çünkü Esteban yine kendilerini besleyenin gözünü oyan nankörler konulu her zamanki monoloğuna başlamıştı. Her şey bu yere batasıca politikacıların suçu. Şu yeni sosyalist aday gibi. Zibidin teki. Bir de kendini bilmeden o döküntü treniyle ülkenin göbeğini çevirip bolşevik fikirleriyle ahaliyi kışkırtıyor. Kendi çıkarını biliyorsa buradan uzak durur. Çünkü gelirse biz onu ezip suyunu çıkarırız. Hazırda bekliyoruz. Bu yörede kaç toprak sahibi varsa hepsi benim gibi düşünüyor. Kimsenin buraya gelip de sıkı çalışmaya karşı çıkan konuşmalar yapması izin vermeyeceğim. Sıkı çalışan hayatla cebelleşen ödüğünü bulur. Bizler gün doğandan batana dek çalışmışız. Paramızı nereye yatıracağımızı iyi bilmişiz. Risklere girip sorumluluklar yüklenmişiz. Zayıf olanları kendimizle eşit tutmamız beklenemez. Çünkü işin özetini istersen toprak işleyenin malıdır. Burada gerçekten çalışıp toprağı işleyen tek kişi de benim. Ben olmasam burası yıkıntı kalırdı. Çalışmamızın ürünlerini haylazlarla paylaşmamız gerektiğini İsa peygamberimiz bile buyurmamış. Oysa Pedro Tercero denilen o it benim toprağımda bunu söylemeye cesaret edebiliyor. Gözünün ortasına kurşun sıkmadımsa babasına olan saygımdandır. Zaten canımı da dedesine borçluyum gibi bir şey. Ama uyardım onu. Bir daha burada yakalarsan beynini dağıtırım dedim. Clara konuşmaya hiç katılmamıştı. Sofraya öteberi getirip götürmeye dalmış, dikkatini kızına vermişti. Ama çorba kasesini kaldırırken kocasının son sözlerini duydu. Dünyanın değişmesini durduramazsın Esteban, dedi. Pedro Tercero olmazsa bir başkası Tremaria'ya yeni fikirler taşıyacaktır. Esteban Trueba bastonunu karısının elinde tuttuğu çorba kasesini indirerek kaseyi yere çaldı. İçindekiler yere saçıldı. Blanca dehşet içinde yerinden fırladı. Babasının öfkesini annesine yönelttiğini ilk olarak görüyordu. Annesinin her zaman gibi ay vurgun yemişçesine dalgınlaşarak pencereden falan çıkıp gitmesini beklediyse de böyle bir şey olmadı. Clara her zamanki serin kanlı vakarıyla kase kırıklarını topladı. Kocasının dudaklarına boşalmakta olan lanet yağmurunu duymazlıktan geldi. Onun söyleyeceklerinin bitmesini bekledi. Sonra yanağından usulca öpüp iyi geceler dileyerek Blanca elinden tutup dışarı çıktı. Blanca Pedro Tercero'nun yokluğunu dert edinmedi. Her gün ırmak kıyısına giderek bekliyordu. Biliyordu ki kendisinin Tremaria'ya dönüşün haberi er geç Pedro'nun kulağına gidecek ve delikanlı nerede olursa olsun aşkın çağrısını duyacaktı. Gerçekten de böyle oldu. Dönüşün 5. günü genç kız sırtına kışık panço giymiş bir gezgin satıcının kendisine doğru geldiğini gördü. Yularından tutmakta olduğu merkebin sırtına mutfak araç gereçleri yüklemişti. Tencereler, bakır çaydanlıklar, kocaman emaye fırın kapları, her boy her biçim kepçeler. Teneke kutuların şangırtısı onun gelişini 10 dakika öteden bildiriyordu. Blanca tanımadı onu. Pedro yoksul, partal bir ihtiyarı andırıyordu. Taşra kasabalarında gezerek kapı kapı mal satan o acıklı gezgin kişilerden biri. Pedro onun karşısına durup şapkasını çıkardı ve Clara karmakarışık saçlarının altından gülümseyen o güzel siyah gözleri, o fırça gibi sakalı gördü. Sırtındaki tangır tungur kapkacak yüküyle merkep otları kemire dursun, Blanca ile Pedro Tercero kayalarla çılların arasına devrilip ihtirasla inildeyerek aylar sürmüş olan upuzun sessizlikle ayrılığın birikmiş açlığını giderdiler. Susuzluğunu söndürdüler. Sonra ırmak kıyısındaki sazların arasında kucaklaşıp oturdular. Su böceklerinin mırıltısı, kurbağaların bıraklaması arasında Blanca, ateşini çıkarsın diye nasıl ayakkabıların içine muz kabuğuyla kurutma kağıdı koyduğunu, nasıl tebeşirleri ufalayıp yutarak öksürüğe yakalandığını anlattı. İştahsızlığıyla solgunluğunun kesin veren belirtisi olduğuna rahibeleri inandırmak istemişti. Pedro'yu boynundan öperek, ''Senin yanında olmak istiyordum.'' dedi. Pedro Tercero'da dünyanın ve ülkenin başka yerlerinde olup bitenleri anlattı. İnsanlığın yarısını bir şarapnel yağmuruna tutup toplama kamplarının işkencesine atarak yüz binleri dul ve yetim bırakan o uzak savaşı anlattı. Avrupa ve Birleşmiş Milletler'deki işçilerden söz etti. Bunların haklarına saygı gösteriliyordu. Çünkü bundan önceki dönemlerde yapılan sosyalist kıyımlarının sonucunda daha adil yasalar doğmuş, baştakilerin zelzele kurbanlarına yollanan süt tozlarını çalmadığı cumhuriyetler ortaya çıkmıştı. Gerçi en son anlayanlar hep köylülerdir diyordu Pedro. Dünyanın öbür yerlerinde ne olup bittiğinden haberimiz yok bizim. Burada babandan nefret ediyorlar. Yine de öyle korkuyorlar ki örgütlenemiyorlar. Anlıyor musun Blanca? Blanca anlıyordu anlamasına da o sırada Pedro'nun o taze buğday kokusunu içine sindirmek, kulağını öpmek, parmaklarını o gür sakalın içinden geçirmek, o sevdalı inildemelerini dinlemek daha ilgisini çekiyordu. Bir yandan da onun adına korkuyordu. Yalnızca babasının o dediği kurşunu sıkmakla kalmayacağını, yöredeki toprak sahiplerinden herhangi birinin aynı işi seve seve yapacağını biliyordu. Pedro Tercero'ya birkaç yıl önceki sosyalist liderin öyküsünü anlattı. Lider tüm ili bisikletle dolaşarak hakiyandaları broşürler dağıtıp köylüleri örgütlemeye başlamıştı. Sonunda Sanchez kardeşler onu yakalayıp döve döve öldürmüş ve ölüsün bir yol kavşağındaki telgraf direğine herkesin görebileceği yere asmışlardı. Adam orada 1,5 gün göğün altında sallanıp durmuştu da sonunda atlı polisler gelip indirmişlerdi. Olayı örtbas etmek için suçu rezervasyondaki Kızılderililerin üstüne atmışlardı. Oysa onların barışçıl olduklarını herkes bilirdi. Tavuk bile kesmekten korkanlar adam mı öldürecek? Neyse ki Sanchez kardeşler adamın ölüsünü mezardan çıkarıp ortalık yere bırakmışlardı da Artık bu kadarının da Kızılderililerden birine mi içeceğini herkes anlamıştı. Yine de bunca kanıta karşın adalet mekanizması işlememiş, sosyalistin ölümü de çarçabuk unutulmuştu. Blanca Pedro'ya sarılarak, ''Seni öldürebilirler.'' dedi, yalvarırcasına. Pedro Tercero, ''Çok dikkatliyimdir ben.'' diye ona güvence verdi. ''Bir yerde uzun zaman kalmıyorum. Bu yüzden de seni her gün göremeyeceğim. Burada bekle beni. Fırsat buldukça gelirim.'' Blanca, ''Seni seviyorum.'' diye ağlıyordu. ''Ben de seni seviyorum.'' Gençliklerinin kanmak bilmez ateşiyle birbirlerine sarıldılar. Merkep otları geveleyip duruyordu. Blanca sıcak tuzlu su içip midesini bulandırmak, çağlı erik yiyip ishal olmak ve beynine sımsıkı bir at kuşağı dolayıp bayılma kertelerine gelmek yoluyla okula geri dönmemeyi başardı. Marazi diye adı çıktı ki onun isteği de buydu. Çeşitli hastalıkların belirtilerin öyle güzel öykünmesini öğrenmişti ki koca bir hekimler heyetini yanıltabilirdi. Çok duyağın bir yapısı olduğuna sonunda kendi kendine bile inandırdı. Her sabah uyanır uyanmaz zihnini vücudunda dolaştırıyordu. Bakalım neresi acıyor, ne gibi yeni bir dert ortaya çıktı diye. Hastalanmak için ısı değişiminden tutun da havadaki polen sayımına kadar her fırsattan yararlanıyor, en ufacık bir ağrı sızıyı dört başı mamur bir sancıya dönüştürebiliyordu. Clara'nın görüşüne göre insanın sağlığı için başlıca çare ellerinin işlemesiydi. Bu yüzden kızın hastalıklarını iş yaptırtmak yoluyla hizada tutuyordu. Genç kız herkesle bir kalkıp soğuk suyla yıkanmak ve görevlerini yerine getirmek zorundaydı ki bunlar okulda çalışıp atölyede dikiş dikmek, revirdeki çalışmalara katılmaktı. Bunlar da lavman yapıp yaraları dikiş sepetindeki iğne iplikle dikmeye kadar her şeyi kapsıyordu. Ve genç kız kan görünce bayılsa, kusmuk sildiği zaman soğuk terlere batsa bile insaf gösterilmiyordu. 90 yaşına merdiven dayamış olan ve bir yerden öbürüne sürünmekte bile güçlük çeken ihtiyar Pedro Garcia da tıpkı Clara gibi ellerin iş yapmak için yaratıldığına inanırdı. İşte bu yüzdendir ki bir gün Blanca'nın azılı bir migrenden yakındığı bir sırada ihtiyar onu çağırdı ve kucağına bir kirli balçık topu attı. O gün akşama kadar ona balçıktan kapkacak yoğurmasını öğretti ve kız ağrılarının hepsini unuttu. Blanca'ya bugün verdiği şeyin yarın onu ayakta tutan tek dayanak ve kederli saatlerin tek avuntusu olacağını ihtiyar köylü bilemezdi. Ona elleri ıslak balçın üstünde uçarcasına vazolar, testiler yaratırken tekerleği ayağıyla işletmeyi öğretti. Gel gelelim Blanca çok geçmeden araç gereç yapmanın canını sıktığını, hayvan ve insan figürleri yapmanın daha eğlenceli olduğunu ayrımsadı. Zamanla bütün bir minyatür dünya yarattı. Ev hayvanları ve her türlü işte çalışan insanlar. Her biri kendine özgü aygıt ve eşyasıyla marangozlar, çamaşırcı kadınlar, aşçılar. Kızının çalışmasının ürünlerini gördüğünde Esteban, ''Bir işe yaramaz ki bunlar.'' dedi. Clara, ''İşe yaratmaya çalışalım.'' diye karşılık verdi. Kreş buluşu işte böyle doğdu. Blanca ailenin Noel bayramı için İsa'nın samanlıkta doğuşunu temsil eden bir minyatür yaratmaya başladı. Yalnızca çobanları ve üç doğulu kralı yapmakla kalmadı. Her türden bir sürü insan ve hayvan da kattı sahneye. Afrika develeri, zebralar, Amerikan iguanaları, Asya kaplanları. Daha sonraları düşsel hayvanlar da yaratmaya başladı. Bir filin yarısını bir timsahın yarısına ekliyor ve hiç tanımamış olduğu Rosa teyzesinin ibrişimle o kocaman masa örtüsüne işlediğini kendisi balçıktan biçimlendiriyordu. Clara şu sonuca vardı ki, delilik bir ailede kendini yineliyorsa bunu unutulmaktan koruyan jenetik bir bellek olsa gerekti. Blanca'nın kalabalık kreşleri turist çeken bir olay olup çıktı. Blanca gelen siparişleri yetişemediğinden kendine yardım etsinler diye iki kız yetiştirmek zorunda kaldı. O yıl sanki herkes onun kreşlerinden birini istiyordu, hele bedava verdiği için. Esteban Trueba kızının balçık tutkusunun kibar bir genç kıza yaraşacak bir oyalanma biçimi olduğu, gel gelelim işe dönüşürse Trueba adının pazar yerinde balık kızartan, nalbur dükkanlarında çivit satan esnafın düzenine düşeceği kanısındaydı. Blanca'nın Pedro Tercero ile buluşmaları seyrekleşti ama bu yüzden de daha yoğun bir heyecan kazandı. Bu yıllarda genç kız apansız karşılaşmalarla uzayıp giden bekleyişlere alıştı. Her zaman gizli sevişmek zorunda kalacakları düşüncesine kendini hazırladı. Ve evlenip babasının o küçük, tuğla evlerinden birine yerleşme düşleminden vazgeçti. Çok zaman haftalar geçtiği halde Pedro'dan haber çıkmadı oluyordu. Derken bir gün birden bisikletli bir postacı çıkıp geliyordu. Ya da koltuğun altına ince sıkıştırmış bir protestan vaizi. Bilinmedik bir kafir diliyle konuşan bir çingene. Hepsi de öyle zararsızdılar ki efendinin her an ayakta olan kuşkusunu uyandırmadan çiftliğe girebiliyorlardı. Ve Blanca Pedro'yu o kömür karası gözlerinden tanıyordu. Bunda yalnız da değildi. Tre Maria'daki kiracılar ve yöredeki öbür hakiyandalardaki köylerin birçoğu da Pedro'nun yolunu gözlüyorlardı. Genç adam efendi tarafından kovulduğundan bu yana bir kahraman olup çıkmıştı. Herkes onu geceliğin saklayabilme şerefinin peşindeydi. Kadınlar ona yün çoraplarla pançolar örüyor, erkekler en iyi brandilerini, mevsimin en iyi kavurmalarını ona saklıyorlardı. Babası Pedro Segundo Garcia, oğlunun Trueba'nın yasaklarını çiğnediğinden kuşkulanıyor, arkasında bıraktığı izleri gözünde canlandırabiliyordu. Oğluna duyduğu sevgiyle çiftlik kahyalığı arasında bocalıyordu. Kendisi oğlunu tanıyacak, Esteban Trueba da bunun onun yüzüne okuyacak diye korkuyordu. Yine de yörede olup biten bir takım olan dışı şeylerin ardında oğlunun bulunduğunu düşünmek ona gizliden kıvanç veriyordu. Aklından geçirmediği tek şey oğlunun gelip gidişlerinin Blanca Trueba'nın ırmak boyundaki gezileriyle ilgili olabileceğiydi. Çünkü böyle bir olasılığın onun kitabında yeri yoktu. Kendi evinin dışında hiç sözünü etmemekle birlikte oğluyla övünç duyardı. Onu herkes gibi patates ekip yoksulluk biçen sıradan bir köylü olarak görmektense bir kaçak olarak görmeyi yeğ tutuyordu. Başkalarının tilkiyle tavuklar şarkısı mırıldandıklarını duydukça oğlunun bozguncu şarkılarının hiç yorulmadan dağıttığı broşürlerden çok daha fazla yandaş topladığını düşünerek bıyık altından gülümsüyordu. 6. Bölüm Ölç. Depremden 1,5 yıl sonra Tre Maria yine eskisi gibi örnek bir mülk olup çıkmıştı. Büyük ev eskisiyle boy ölçüşebilecek yapıdaydı. Hem de daha sağlamdı. Ve banyolarında akar sıcak suyu vardı. Gerçi su açık kakao rengindeydi. Arada içinden kurbağa yavruları da çıkıyordu. Ama gür ve şakrak akıyordu. Alman yapımı tulumba bir harikaydı doğrusu. Ben artık elimde yalnızca kalın gümüş bir bastonla dolaşıyordum. Bugün de kullandığım baston. Torunum buna gereksinim olmadığını söylüyor. Bastonu yalnızca sözlerimi vurgulamak için kullandım ileri sürüyor. Geçirdiğim uzun rahatsızlık vücuduma zarar verdi. Huyumu da kötüleştirdi. İtiraf edeyim ki sonunda öfke krizlerimi Clara bile durduramaz oldu. Başka kim olsa o kazadan sonra sakat yatalak kalırdı. Gel gelelim umarsızlık bana güç verdi. Annemin tekerlekli sandalyesine oturup diri diri çürümesini düşünürdüm. Ve bu bana ayağa kalkıp yürümek azmini verirdi. Sövgü ve lanetlerin yardımıyla da olsa. Çevremdekiler benden korkuyorlardı sanırım. O zamana değin onu yöneltmediğim için öfkemden hiç korkmamış olan Clara'nın bile ödü kopmuştu. Onu böyle korku içinde görmek de beni delirtiyordu. Clara yavaş yavaş yine de kesinlikle değişmekteydi. Yorgun gözüküyordu. Benden uzaklaşmakta olduğunu da görebiliyordum. Çektiğim ağrı sızıları hiç acımıyordu. Benden kaçındığının ayırdığına zamanla vardım. Dahası o dönemde evde benimle oturmaktansa Pedro Segundo ile inek sağımı yeğliyordu diyecek kadar ileri gidebilirim. Clara uzaklaştıkça ben onun sevgisine daha büyük bir gereksinim duyuyordum. Evlendiğimiz zaman duyduğum arzu hiç azalmamıştı. Ona bütünüyle sahip olmak istiyordum. En küçük düşüncelerine varıncaya dek. Gel gör ki bu saydam kadın bir nefes rüzgar gibi yanımdan uçup geçiyordu. Onu iki elimle bastırsam da, var gücümle kollarımda sıksam da teslim alamıyordum. Ruhu benimle birlik değildi. Hele benden korkmaya başlayınca hayatımız azap olup çıktı. Gündüzleri işlerimizle uğraşıyorduk. İkimizin de yapacak bir dolu şeyimiz vardı. Yalnızca yemeklerde bir araya geliyorduk. O zaman da konuşan ben oluyordum. Çünkü o hep bulutların arasında bir yerdeydi. Pek az konuşuyordu. Onda ilk sevdiğim şey olan o taptaze, utanmaz gülüşü yitip gitmişti. Başını arkaya atıp tüm dişleri görünmecesine gülmez olmuştu artık. Doğru dürüst gülümsemiyordu bile. Geçirdiğim kazayla ilerleyen yaşımın bizi birbirimizden uzaklaştırdığını, Clara'nın evlilikten sıkıldığını düşünmeye başladım. Bütün evlilerin başına gelen bir şeydi bu. Sonra ben de hiçbir zaman yumuşak huylu bir aşık olmamıştım. Hani eve çiçek getiren, ağzı bir dolu tatlı laf yapan türden. Yine de ona yaklaşabilmek için elimden geleni yapmıştım. Tanrı biliyor ya, az çabalamamıştım bu konuda. O defterine yazılar yazar ya da üç ayaklı masasıyla uğraşırken odasına girerdim. Yaşamının bu yönlerini paylaşmak isterdim. Ne var ki o yaşama tanıklık eden bu defterleri kimsenin okumasını istemezdi. Ruhlarla konuşurken de benim varlığım onun dikkatini yoğunlaştırmasını önerdi. Bu yüzden ben de bu çabadan vazgeçtim. Blanka ile iyi bir ilişki kurmak düşüncesinden de vazgeçtim. Kızım çocukluğundan beri tuhaftı biraz. Hiçbir zaman benim istediğim gibi sevecen, uysal bir kız olamadı. Daha doğrusu kabuklu bir hayvan gibiydi. En baştan beri bana hiç yüz vermedi. Elektra kompleksinden kurtulmak için tasalanmasına da gerek yoktu. Çünkü böyle bir kompleksi hiç olmamıştı. Büyüdüğü zaman yaşına göre olgun, akıllı bir kız olup çıktı. Annesine çok yakındı. Belki bana yardımı dokunur diye düşünüyordum. Armağanlar alarak, şakalar yaparak onu bir müttefik gibi kendimden yana çekmeye çalıştım. Ama onu da elimde tutamadım. Şimdi ihtiyarladığımda bu konuyu tepem atmadan konuşabiliyorum. Bence suç onun Pedro Tercero Garcia'ya olan aşkıydı. Blanca'ya şantaj yapmak olanaksızdı. Hiçbir şey istemezdi. Annesinden bile daha az konuşurdu. Ondan zorla bir öpücük istediğim zamanlarda beni öyle isteksizle öperdik ki bir şamar gibi incitirdi bu beni. O sıralarda kente dönüp de yine uygar kişiler gibi yaşamaya başladığım zaman her şey değişecek diye düşünüyordum. Şu var ki ne Clara ne de Blanca Tre Maria'dan ayrılmak için en ufak bir istek gösteriyorlardı. Tersine, ne zaman bu konuyu açsam Blanca kır hayatın sağlığını düzeltmesine karşın gücün hala tam yerine gelmediğini söylüyordu. Clara da Hacienda'da yapılacak bir sürü işimiz olduğunu, onarımın bırakıp gidebileceğimiz aşamaya gelmediğini ileri sürüyordu. Alışık olduğu konforları aramıyordu bile. Ona sürpriz olarak ısmarladığım ev eşyaları geldiği zaman karım yalnızca her şeyin ne güzel olduğunu söyledi. Neyin nereye konulacağını ben kendim kararlaştırmak zorunda kaldım. Yeni ev babamın her şeyi batırmasından önceki saltanat günlerinde bile görünmemiş bir lüksle döşendi. Sarı meşe ve cevizden yapılma iri iri parçalar, ağır yün halılar, dövme bakır ve demir lambalar almıştım. Sefarethanelere yaraşır bir takım el boyama İngiliz porseleni, eksiksiz bir bardak takımı, süs eşyalarıyla tıka basa dolu dört sandık, keten çarşaflarla örtülü geniş bir klasik ve popüler plaklar koleksiyonu, son moda bir Vicrola da vardı. Başka hangi kadın olsa bunlara sevinir, aylarca başka işe bakmazdı. Ama Clara böyle şeylere karşı vurdum duymazdı. Yaptığı tek şey birkaç köylü kadınını aşçılık yapsınlar ve evin içine hizmet etsinler diye yetiştirmek oldu. Ve süpürgelerle kapkacaklardan başını kurtarır kurtarmaz yine defterleriyle tarot kartlarına döndü. Günün çoğu bölümünü atölyede, okulda, revirde çalışmakla geçiriyordu. Kendi haline bırakıyordum onu. Çünkü bu uğraşlar onun tüm yaşamına anlam veriyordu. Çok iyiliksever, büyük gönüllü bir kadındı.